Ayrım 44, Gazap, Wilbur Smith, sayfa 410. İzler çok derindi. Üç büyük yaban öküzü otlaya otlaya buralardan geçmişlerdi. Akasya ormanına girince hayvanların otlamaktan vazgeçerek toplaşıp tepelere doğru gittiğini anladılar. Şan kadına bakarak fısıldadı. Güneş doğarken buradaymışlar. Hava aydınlanınca sık ağaçların gerisine sığınmışlar. Yarım saat sonra onları bulacağız. Sık ağaçların arasından ses çıkarmamaya çalışarak geçtiler. Önden giden Matatu eliyle hayvanların çok yakında olduklarını işaret etti. Şan'da Gibbs tüfeğine 577 kaynok mermileri yerleştirdi. Elinde iki kurşun daha vardı. Birden bir ses duyarak irkildiler. Şan bu sesi tanıdı. İleride bir yaban öküzü sineklerden kurtulabilmek için kocaman kara kafasını sallamıştı. O sırada boynuzlarından biri de bir dala çarpmıştı. Dizüstü çökerek lanaya işaret etti. Kadın da onun gibi yaptı. Birlikte sürünerek ilerlediler. Şan birden hayvanları gördü. Gölgelere yatan hayvanlar birbirlerine sokulmuşlardı. Boynuzları da birbirlerine dolaşmış gibiydi. Aralarında 30 adım vardı. Ama bir hayvanı diğerinden ayırmaya olanak yoktu. Genç adam başını çevirerek dudaklarını Lana'nın kulağına yaklaştırdı. ''Onları ayıracağım.'' diye fısıldadı. ''Seslenince ateşe hazır ol.'' Kadın terliyor, titriyordu. Şan onun korkusunun ve coşkusunun kokusunu duyuyordu. Bu hali Şan'ı da heyecanlandırdı. O anda derin bir arzu duyarak sanki kadın oradaymış gibi vücudunu yere yapıştırdı. Sonra elindeki kurşunları silahına vurdu. Karşıdaki üç dev hayvan doğruldu. Başlarını kaldırarak kulaklarını oynattılar. Domuzu andıran küçük gözleriyle etrafı araştırıyorlardı. Şan ortadakinden nişan al diye fısıldadı ama ateş etme. Kadın Weatherby'yi kaldırdığı anda bir patlama oldu. İri hayvan sendeleyerek döndü. Şan onun bacağının üstünden yara aldığını anladı. Vurmak için tüfeğini doğrulturken başka bir hayvan onun önüne geçti. Oradan kaçmasını sağladı. Lana yine çocuk gibi konuşarak ''İyi göremedim.'' diye yakındı. ''Tüfeğin dürbünlü, ahmak kaltak.'' ''Ama onu vurdum.'' ''Evet, ne yazık ki onu vurup sağ ön bacağını kırdın. Sen tüfek taşıyıcınla burada kal. Biz Matatu'yla gidip bu işi halledeceğiz.'' Lana inat etti. ''Ben de geleceğim. O benim yaban öküzüm. Onu ben öldüreceğim.'' Şan sinirlenmişti. ''Tartışacak zamanım yok. Gel ama sana söylenenleri yap.'' Yaban öküzünün durduğu yerde kemik parçaları ve kan vardı. Şan söylendi. ''Hayvanın bacak kemiğini parçalamışsın. Fazla kan kaybediyor sanırım. Çünkü yerlerde küçük kan gölcükleri oluşmuştu. Matatu ile birlikte izlere bakınca hayvanın yalnız kalmış olduğunu anladılar. Diğer ikisi onu bırakıp kaçmıştı. Şan buna sevindi. Artık yanlış hayvan vurma tehlikesi yoktu. Ama tam küçük bir düzlüğe çıktıkları sırada Matatu korkuyla bağırarak Şan'la kadının arasından geçip kaçtı. Şan da karşıdan üstlerine gelen hayvanı gördü. Yengeç gibi yan yan geliyordu. Burnu havadaydı. Boynuzları korkunç bir tehlike oluşturuyordu. Kırık bacağı arkasında sürünüyor, koşmasına engel oluyordu. Her hareketinde o bacaktan kanlar fışkırmaktaydı. Şan ateş et diye haykırdı. Burnuna nişan al. Kadına bakmadan korkusunu ve kaçmaya hazırlandığını anladı. ''Buraya gel korkak kaltak, dur ve vur.'' diye ırladı. ''İstediğim buydu, haydi vur bakalım.'' Weatherby patladı, yaban öküzü irkildi, boynuzundan bir parça havaya uçtu. Şan bağırdı, ''Burnundan vur.'' Kadın yine ateş etti, yine boynuzu vurdu. Yaban öküzü yaklaşıyordu. ''Vur haydi onu, öldür kaltak.'' ''Lana yapamam.'' diye feryat etti, ''Çok yakınımda.'' Siyahımsı renkli deriden, güçlü kaslardan ve öldürücü sivri boynuzlardan oluşan hayvan onları parçalamak, ezmek için geliyordu. Yaban öküzü başını eğerek saldırırken Şan onu beyninden vurdu. Hayvan bir takla attı. Şan Lana'yı son anda onun ayaklarının altından çekebildi. Kadın silahını da düşürmüştü. Korkudan zangır zangır titriyordu. Şan kendisine sarılan kadını göğsüne bastırdı. Matatu diye seslendi. Silah taşıyıcıyı da al cipe git. Arabayı buraya getir ama acele etme. Matatu gülerek başını salladı. Bu Vana'nın çok güçlü bir erkek olduğunu biliyor, bu yüzden ona saygı duyuyordu. Onun ne yapacağını da anlamıştı. Matatu bir gölge ağaçların arasından kaybolunca şan dönüp kadının şortunu açtı, aşağıya çekti. Lana da bileklerine inen şortu tekmeleyip attı. Şan onun kilotunu da yırtarak çıkardı. Sonra kadını beyninden vurulup ölen, kasları hala seyiren hayvanın üstüne itti. Pantolonunun düğmelerini açarken kadın korku dolu gözlerle bakıyordu. ''Ah namussuz!'' diye haykırdı. ''Pis namussuz!'' Ama erkeği istediği de belliydi. Daha sonra yaban öküzünün leşini Land Rover'ın arkasına bağladılar. Hayvanın uzun boynuzlu kafası yandan sarkıyordu. Leşin üstüne oturan Matatu ve silah taşıyıcı av şarkısını söylemekteydiler. Lana yol boyunca konuşmadı. Ed Liner onları merakla yemek çadırında bekliyordu. Ama Lana yırtık külotunu masanın üstüne fırlatıp çocuk gibi bir sesle konuşmaya başlayınca adamın gülüşü silindi. ''Yaramaz şan ne yaptı biliyor musun Eddie amca? Senin küçük kızının ırzına geçti.'' Şan yaşlı adamın feri kaçmış gözlerindeki nefreti ve öfkeyi görerek için için inledi. Bir yandan da namussuz kaltak diye düşünüyordu. Bundan çok zevk aldın. Daha fazlası için de yalvardın. Yarım saat sonra Lana ve Ed uçakla oradan ayrıldılar. Şan onların arkasından baktı. Bir heves yüzünden 500 bin doları kaybetmiş olduğuna kızıyordu. Üzüntüyle dönerek Beechcraft uçağı pilotunun Nairobi'deki bürodan alıp getirmiş olduğu mektuplara baktı. En üstte bir telgraf vardı. Önce onu açtı. 5 Ağustos'ta Holly Carmichael'la evleniyorum. Lütfen sadıcım ol. Sevgiler Gary. Şan güldü. Gary ile evlenmeye razı olan berbat yaratığı görmek isterim doğrusu. Ne yazık ki eve gidemem. Durup düşündü. Neden gitmeyecekmişim? Tehlikeli yaşam en zevklisidir. Shasa Courtney Veltevreden'deki çalışma odasında oturmuş, parlamentoda okuyacağı konuşmasını hazırlarken kapıya vuruldu. İnanamayarak öfkeyle başını kaldırdı. Evde herkes onun rahatsız edilmemesi gerektiğini biliyordu. ''Kim o?'' diye bağırırken kapı açıldı. Bir an içeriye giren uzun saçlı, güneşten iyice bronzlaşmış, kuzu derisi ceketli, boynuna parlak renkli ipek fular takmış genç adamı tanıyamadı. Şaşkın şaşkın ayağa kalktı. Sonra mırıldandı. ''Sean, hayır buna inanamam. Kahretsin. Sana bir daha buraya.'' Ama sevinci çok güçlü olduğu için devam edemeyerek sustu. ''Merhaba baba, eskisi kadar harikasın.'' Gülünce bembeyaz düzgün dişleri gözüktü. ''Oğlum.'' Shasa ellerini kaldırırken Şan ona sıkıca sarıldı. ''Seni her gün düşündüm baba, seni ne kadar özledim bilsen.'' Shasa bunun yalan olduğunu sezdiyse de oğlunun böyle söylemesine sevindi. ''Ben de seni özledim oğlum.'' diye fısıldadı. ''Seni her gün değil ama sık sık düşündüm. Veltevreden'e hoş geldin.'' Şan'ı öptü. Oysa Shasa bu tür sevgi gösterilerini hiç sevmezdi. Ama oğlunu görmek dayanılmayacak kadar büyük bir mutluluk vermişti ona. Shasa o gece yemek masasında Sente'nin sağında oturdu. Naftalin kokan smokininin göğsü biraz dar geliyordu. Yine de onun eve dönmesine sevinen hizmetkarlar pantolonunu dikkatle ütüleyip çizgilerinin bıçak gibi olmasını sağlamışlar, ipek yakayı da buhara tutmuşlardı. Isabella da onu görünce çok mutlu olmuştu. Omuzları ve sırtı açık bir gece elbisesiyle aşağıya inen kız Şan'ı görünce kibirli tavırlarını unutarak koşmuş, ''Sen gideli buralar pek sıkıcı oldu.'' diye bağırmıştı. Sente'in torunu kadar heyecanlanmamıştı ama Şan'ın dönmesinden memnundu. Onun evden neden ayrıldığını biliyordu tabii ama o olayların üstünden 6 yıl geçmişti. Bu kadar zamanda çok şey değişmiş olabilirdi. Hem sevgili Shasa'sından daha da yakışıklı olan bu yeşil gözlü, çekici, zarif genç adam söylendiği kadar da kötü olamazdı. Geleceğini umuyordun diye ineliyordu. Dayanamayıp gönderdim o telgrafı. Adresinden bile emin değildim. Uzun masada Şan'ın yanında oturan nişanlısına baktı. Sana anlattığım kadar eşsiz değil mi? Holly gülümseyerek uygun bir şeyler mırıldandı. Şan elini yine bacağına koymasın diye iskemlesini hafifçe çekti. Sonra kendisine bakan Michael'la göz göze geldi. Şan'ın anlattıklarını tek dinlemeyen de oydu. Holly Michael'la bir gün önce tanışmıştı. Johannesburg'dan düğün için gelen Michael'ın Gary'i çok sevdiğini ve korumaya çalıştığını görünce de aralarında bir dostluk oluşmuştu. Michael kaşını kaldırarak genç kadına baktı, özür diler gibi gülümsedi. Şan'ın kıza dokunduğunu görmüştü. Ağabeyisi geldiği için çok mutlu olan Gary böyle şeyleri asla fark edemezdi. Şan'ı yemekten sonra bir kenara çekip kızdan uzak durmasını söyleyecekti. Şan da Michael'ın güven vermek ister gibi Holly'ye gülümsediğini fark etmiş, durumu anlamıştı. Ama hiç tepki göstermedi. Hikayesini bitirince Holly ve Michael dışında herkes güldü. ''Şan, sen Golden City Mail'da çalışıyorsun değil mi Michael?'' diye sordu. ''Ormanda avlanırken birkaç kez yanımda o gazetenin olmamasına üzüldüm. Tuvalet kağıdımın her bitişinde yanımda senin sütununun olmasını istedim doğrusu.'' Şasa sert bir sesle konuştu. ''Şan, sofrada hanımlar var.'' Oğlu döndüğünden beri ilk kez sinirleniyordu. ''Bu bir kutlama, bunu unutma.'' ''Özür dilerim baba.'' Şan yalandan pişmanmış gibi bir tavır takındı. ''Sen haklısın, komik şeylerden söz ederim. Ben Mickey'ye Kenya'daki Mau Mau'ların beyaz çocuklara neler yaptıklarını anlatayım. O da bana buradaki komünist ANC dostlarını ve onların çocuklarımıza neler yapmak istediklerini anlatsın.'' ''Michael, haksızlık ediyorsun.'' diye mırıldandı. ''Ben komünist değilim ve hiçbir zaman güç kullanılması gerektiğini de yazmadım. Kenya'da da yönetici olarak hapisten çıkma terörist ve katil bir zenci var. Bu yüzden oradan ayrılıp Rodezia'ya yerleşeceğim. Sevgili kardeşim ise burada isyancılardan, bombacılardan oluşacak kara Marksist bir hükümet için yol açmaya çalışıyor. Sen devlet başkanı olarak hangi teröristi uygun buluyorsun Mickey? Mandela mı, Moses Gama mı?'' Şasa sinirlenmişti. ''Yemekte siyasete dayanamam. Sizi bir daha uyaracak da değilim.'' Santay'ın torununun gelir gelmez tartışma çıkardığını düşünüyordu. Fit sokmakta ustaydı. Kendilerini Şan'dan korumaları gerekecekti. Hem neden eve dönmüştü? Bunu yemekten sonra anladı. Şan babasıyla ve onunla özel olarak konuşmak istediğini söyledi. Silah odasına geçtiler. Şasa annesi için küçük bir kadehe Chartreuse, kendisi ve Şan için de balon kadehlere Hennessy konyağı koydu. Sonra prolarını yaktılar. ''Pekala Şan, bizimle ne konuşmak istiyorsun?'' ''Baba, ben buradan ayrılmadan önce seninle safari işini konuşmuştuk.'' Şasa oğlunun zorla uzaklaştırılması yüzünden hiç pişmanlık duymadığını da sezdi. ''Artık 6 yıllık deneyimim oldu. En iyi avcılardan biriyim. Benimle yine avlanmak isteyen 50'den fazla müşterim var. Onlara telefon ederek durumu sorabilirsin.'' Şasa peki dedi, bunu yapacağım. Devam et. Rodezya'da Ian Smith hükümeti safariye önem veriyor. 2 ay sonra açık arttırmaya konulacak topraklar büyük kazanç getirecek. Şasa ve Santayne dikkatle dinlediler. Bir saat sonra da birbirlerinin yüzüne baktılar. 30 yıldır birlikte çalıştıkları için konuşmalarına gerek yoktu. Şan iyi bir iş adamıydı ve anlattığı konuda büyük kazanç getireceğe benziyordu. Şasa ilginç olacağı benziyor diye mırıldandı. Ama $500,000 Gary'den istemelisin. Şan şaşırdı. Gary'den mi isteyeceğim? Evet, yeni proje ve yatırımlar müdürümüz o. Şan gülümsedi. Babası ve büyük annesi gibi en akıllı, en güçlü insanlarla başa çıktıktan sonra Gary'i kandırmak çok kolay olacaktı. Holly Carmichael'ın babası bir Presbiteryen rahibiydi. Karısıyla Afrika'ya kızının evlenmesini görmeye gelmişti. Bunun için biraz para harcamaya da hazırdı. Santayne onu alarak malikaneyi gezdirdi. Çok dikkatli bir seçim sonucu davetli sayısını 1000'e indirebildim dedi. Gelecek olanlar aile dostları, önemli iş ve siyaset adamları. Bunlara Veltevreden'de çalışanlarla, Kortli Madencilik ve Finans Şirketi'ndeki memurlar dahil değil tabii. Onlar için ayrı eğlenceler düzenleyeceğiz. Rahip Carmichael çok şaşırmıştı. Ben kızımı çok severim ama benim aydığımla bu... Sinten sakin sakin devam etti. Bundan söz etmeyi istemezdim ama bu Holly'nin ikinci evliliği olacak. Siz ilkinde üstünüze düşeni yapmışsınız. Bu kez nikahı kıyar, gerisini bana bırakırsanız sevinirim. Ustalıkla torununu evlendirecek bir rahip sağlamıştı. İngiltere Kilisesi ve Anglikan rahipleri büyük bağış önerilerine de, kiliseleri onarma vaatlerine de aldırmamışlar, nikah kıymayı reddetmişlerdi. Ama şimdi her şey kolaydı, düğünü de istediği gibi düzenleyecekti. Bunun son 10 yılın en eşsiz düğünü olmasını istiyordu. Malikane'deki eski tutsaklar kilisesi düğün için onarılıp süslendi. Burası ancak 150 kişi alabiliyordu. Onların da 20'si Gary doğduğu günden beri kendisine bakan hizmetkarlardı. Diğer 1000 davetli polo alanında kurulan büyük çadırda bekledi. Tepeden kiliseye ve oradan polo alanına giden yolun iki yanına kilisede kendilerine yer bulunamayan işçiler sıralanmışlardı. Açık arabayla geçen Gary ve gelinini gül yaprağı yağmuruna tuttular. Kadınlar şarkı söyleyip dans ederek tarih getireceği umuduyla Holly'ye dokunmaya çalıştılar. Günün en zevkli olaylarından biri de Sadıç'ın konuşmasıydı. Şan türlü hikaye ve nüktelerle onları güldürüp eğlendirdi. Ama kardeşinin kekelemesiyle ve sıskalığıyla üstü kapalı alay ederken Holly kaşlarını çatıp masanın altından Gary'nin eline uzandı. Genç kadınla Gary bir valsle dansa açtılar. Daha sonra onunla ilk dans eden de Şan oldu. Holly'ye sıkıca sarılarak ''Budala kız, kardeşlerin en iyisini seçebilirdin.'' diye mırıldandı. ''Yine de korkma, henüz geç kalmış sayılmazsın.'' Holly buz gibi bir tavırla güldü. En iyisini seçtim zaten. Neden gidip cazibenle nedimelerimi etkilemiyorsun? Zavallılar sana bakıp köpek yavruları gibi soluyorlar. Şan kadının kendisini baştan savmasına aldırmadı. Dans bitmeden onu Michael'a bırakıp parmaklarını şaklatarak bir garsondan şampanya istedi. Büyük çadırdaki kızlara bakıyor, seçimini yalnız güzelliklerine göre yapmıyordu. Kolaylıkla elde edilebilecekleriyle ilgileniyordu. O sırada Isabella'nın büyük annesini kandırmayı başarıp pek moda olan mini eteği giymiş olduğunu gördü. Bacakları olağanüstü güzeldi. Yaşlı, genç her erkek dans pistinde dönen kıza bakıyordu. Gözleriyle Sinten'i araştırdı. Onun iç güvenlik bakanı Manfred de la Rey ile oturduğunu fark etti. Önce adama gözükmeden uzaklaşacaktı ama sonra kendi aptallığına güldü. Tehlikeli yaşam en zevklisiydi. Sinten onun yaklaştığını görerek Manfred'in kolunu tuttu. İşte geliyor, lütfen dikkatli ol. Şan'ı koruyabilmek için oğluna aralarındaki bütün sırları sayıp dökmüş, kendisine borçlu olduğunu anımsatmıştı. Şimdi yakışıklı yeşil gözlü küstah şeytan kafa tutar gibi yaklaşıyordu. Kaşlarını çatarak torununu uyarmaya da çalıştı ama Şan durup onu yanağından öptü. ''Sen bir dahisin, böyle bir parti bir kez daha olamaz, hepimiz seninle gururlanıyoruz.'' Kadın istememekle birlikte hafifçe gülümsedi. Onun da bütün Courtney'ler gibi cesur olduğunu düşünüyordu. Manfred'e döndü. ''Torunumla tanışmadın, Şan, Bakan de la Rey.'' Manfred adınızı duydum demekle yetindi. El sıkmaya da yanaşmadı. Sinten rahat bir soluk alarak masaya dönen çifte baktı. Bu da Bayan de la Rey ve oğlu Lothar, ailenin eski dostları. Haydi sana torunum Şan'ı takdim edebilir miyim? Şan el öperken Haydi onu düşünceli düşünceli süzerek Alman vurgusuyla konuştu. Tanışmadığım tek torunun o, Sinten, yakışıklı bir genç. Şan elini Lothar'a uzattı. Ben Şan, senin kim olduğunu bilmemekle olan haksız. Son maçında Lyon'lara attığın goller şahaneydi. O tekmen en az 1 milyon rand eder. İki genç adam boş iskemlelere oturarak futboldan söz etmeye başladılar. Santayne belli etmeden iki torununu süzüyordu. Birbirlerinden çok farklıydılar. Biri sarışın bir Almandı, diğeri esmer, romantik bir tipti. Yine de ortak yanları olduğunu sezmişti. İstediklerini bilen, engel tanımayan güçlü erkeklerdi. Belki de bu huyları kendisinden almışlardı. Santayne iki konuşmayı birden dinliyordu. Lothar de la Rey'in "ben de senden söz edildiğini duydum" dediğini işitti. "Son mau mauları temizlediğin için sana George Hatch'ı nişanı vermediler mi?"
"Yanlış duymuşsun. İngilizler o sırada ülkeyi Kenyatta'ya teslim etmekteydiler. Kimseye bir şey verecek halleri yoktu."
"Bütün bunları nereden öğrendin?"
"Lothar, benim görevim bu," diye cevap verdi. "Devlet güvenliğinde çalışıyorum. Bize mau maularla ilgili şeyler anlatırsan sevinirim. Bu bilgiler çok işimize yarar. Yani teröristlere karşı savaşanlar hakkında her şeyi öğrenmeliyiz. Yakında biz de aynı sorunla karşılaşacağız."
"Ben oraya gittiğimde iş çığırından çıkmıştı ama elimden geleni yaparım. Birkaç hafta sonra Rodezya'ya gideceğim. Eğer yardımım..."
Lothar Rodezya derken sesi hafifledi. Santayne artık onu duyamıyordu. "İlginç, orada olanları da bilmek istiyoruz. Senin durumundaki biri bize çok yardım edebilir."
Lothar susup birden ayağa kalktı. Şan başını çevirip bakınca arkasında duran Isabella'yı gördü.
"Bu küçük kardeşim Isabella," diye tanıştırdı. Kız gözlerini Lothar'dan ayırmadan mırıldandı.
"O kadar da küçük değilim."
Isabella genç adamı kilisede görür görmez tanımış, ona yaklaşmak için fırsat aramaya başlamıştı. Şan onun ilgisini sezerek gülümsedi.
"Neden oturup yaşantımıza biraz ışık katmıyorsun Bella?"
Kız onu aldırmadan Lothar'a "hep futbol forması giyip top mu kovalıyorsun Lothar de la Rey?" diye sordu. "Yoksa bir ara dans etmesini de öğrendin mi?"
Şan şaşırdı. Bir Courtney Küsta olabilirdi ama Bella fazla ileri gidiyordu.
Lothar başını hafifçe önüne eğerek ciddi bir tavırla "bu dansı bana lütfeder misiniz Isabella Courtney?" diye sordu. Piste dönerlerken Lothar "benim kadınım olsaydım böyle bir etek giymene izin vermezdim" dedi.
"Neden? Bacaklarımı beğenmedin mi?"
"Bacaklarını çok beğendim ama kadınım olsaydın başka erkeklerin şu andaki gibi bacaklarına bakmalarına razı olamazdım."
"Çok geri kafalısın Lothar de la Rey."
"Belki öyle Isabella Courtney ama her şeyin bir yeri ve zamanı vardır."
Kız ona sokulurken mutlulukla o yeri ve zamanı bulmalıyız diye düşünüyordu.
44. ayrımın sonu. Sayfa 420.